Konya'da DNA suikast girişimi, tazminatları raydan çıkarma komplosu. İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı Almanya'nın erken yıllarında, ülkenin ilk şansölyesi Konrad Adenauer, harap olmuş bir ülkeyi yeniden inşa etme ve küresel sahnede yerini geri kazanmak konusunda kilit bir figür olarak ortaya çıktı. Şiddetli bir Nazi karşıtı ve dindar bir Katolik olan Adenauer, Batı Almanya'yı 1949'dan 1963'e kadar yönetti ve demokrasi, ekonomik toparlanma ve eski düşmanlarla uzlaşma yönünde yönlendirdi. Ancak Holokost vahşetleri için İsrail ile tazminat müzakereleri yapma çabaları onu aşırı muhalefetin hedefi haline getirdi. 27 Mart 1952'de Adenauer'a hitaben gönderilen bir paket bombası Münih polis karargahında patladı. Bir polis memurunu öldürdü ve İsrailli militan Menachem Begin ile bağlantılı şok edici bir suikast komplosunu ortaya çıkardı. Bu makale, şansölyeyi öldürme girişiminin bağlamını, yürütülmesini ve sonuçlarını inceliyor ve Soğuk Savaş tarihinin daha az bilinen bir bölümüne ışık tutuyor. Konrad Adenauer ve Tazminat Anlaşması. 1876'da Köln'de doğan Konrad Adenauer, Nazizme karşı direniş geçmişi olan deneyimli bir politikacıydı. Weimar Cumhuriyeti döneminde Köln Belediye Başkanı olarak Hitler rejimine direndi, hapis cezası çekti ve savaş sırasında inzivada yaşadı. 1945 sonrası Hristiyan Demokrat Birliği'ni, CDU, kurdu ve 1949'da Batı Almanya'nın ilk şansölyesi oldu, yıkıntılardan bir ulus yeniden inşa etme göreviyle. Dış politikası Batı ile entegrasyon ve eski rakiplerle, Fransa ve ABD dahil, uzlaşmayı önceliklendirdi. Ahlaki ve diplomatik gündeminin temel taşı Almanya'nın Holokost sorumluluğunu ele almaktı. 1951'de Adenauer, Holokost kurtulanlarına ve yeni doğan Yahudi devletine mali tazminat sağlamayı amaçlayan İsrail ile tazminat anlaşması müzakerelerine başladı. Eylül 1952'de Lüksemburg Anlaşması'nda resmileşen görüşmeler derin tartışmalara yol açtı. Almanya'da bazıları tazminatları ekonomik yük veya kolektif suç kabulü olarak gördü, İsrail'de ise birçok kişi Almanya'dan para kabulüne karşı çıktı, bunu 6 milyon Yahudinin soykırımından sorumlu bir ulusu meşrulaştırma olarak gördü. Radikal gruplar, özellikle Siyonist paramiliter örgüt Irgun ile bağlantılı olanlar, anlaşmayı Holokost kurbanlarına ihanet olarak kınadı ve kurtulanların doğrudan ödeme alması gerektiğini, fonların İsrail hükümeti aracılığıyla devletlerin şahsı projelerini yönlendirilmemesi gerektiğini savundu. Menachem Begin ve Irgun bağlantısı. Suikast komplosunun merkezinde, daha sonra 1977 ile 1983 arasında arası başbakanlık yapan ve 1978 Camp David anlaşmaları için Nobel Barış Ödülünü paylaşan İsrail tarihinin dev figürü Menachem Begin vardı. 1952'de Begin, revizyonist Siyonist hareket kökenli sağcı siyasi parti Herut'un lideri ve Filistin'de İngiliz kuvvetlerine saldırılardan sorumlu devlet öncesi Milli Sırgun'un eski komutanıydı. Ailesi Holokost'ta yok olan Begin, tazminat anlaşmasına şiddetle karşı çıktı ve bunu Almanya'nın affı satın almasına izin veren ahlaki bir uzlaşma olarak gördü. Begin'in muhalefeti sadece retorik değildi. Sonraki ifşalara göre, tazminat görüşmelerini raydan çıkarmak için Adenauer'ı suikast etme komplosunu aktif olarak destekledi. Plan, eski Irgun üyelerinden küçük bir grup tarafından organize edildi. Bunlar arasında Eliezer Sudit de vardı. Sudit, 10 yıllar sonra yayınlanan anılarında Biz Yahut Hamaspun, vicdan görevinde, katılımını detaylandırdı. Sudit'in anlatımı, Alman gazeteci Henning Sietz'in 2003 kitabı Adenauer'a Suikast, bir siyasi saldırının gizli tarihinde doğrulanarak Begin'in operasyonu onaylama, finanse etme ve planlama konusundaki merkezi rolünü ortaya koydu. Komplo gelişiyor. Suikast girişimi hem cesur hem de amatörceydi. 27 Mart 1952'de şansölye Adenauer'a hitaben bir paket Münih polis karargahına ulaştı. Çocuksu el yazısı ve yanlış adres nedeniyle şüphe uyandırdı. Ansiklopedi içinde gizli bomba içeren paket, komplocular tarafından kiralanan iki genç tarafından postalanmıştı. Bir şeyler ters gittiğini hisseden çocuklar, postan yerine polisi uyardı. Memurlar paketi incelemeye çalıştığında patladı, Bavyera polis memuru Karl Rey Cehert'i öldürdü ve iki kişiyi yaraladı. Aynı anda, İsrailli ve Alman delegasyonların tazminat müzakeresi yaptığı yere iki ek mektup bombası gönderildi. Yahudi Partizan Örgütü adlı bir grup tarafından üstlenildi. Bu bombalar hedeflerine ulaşmadı. Ancak Münih patlaması uluslararası soruşturma başlattı. Fransız ve Alman yetkililer komployu Paris'teki 5 İsrailli şüpheliye kadar izledi. Hepsi ırgın bağlantılı. Aralarında Eliezer Sudit vardı, patlayıcı cihazı hazırladığını itiraf etti. Şüpheliler tutuklandı ancak daha sonra İsrail'e dönmelerine izin verildi. Kanıtlar Alman'ı ya da antisemitik duyguları alevlendirmemek için mühürlendi. 1990'larda yayınlanan Sudit'in anıları, komplonun motivasyonları ve yürütülmesi hakkında kritik içgörüler sağladı. Niyetin Adenauer'ı öldürmek değil, uluslararası medya dikkatini çekmek ve tazminat görüşmelerini bozmak olduğunu iddia etti. Hepimiz için açıktı ki paketin Adenauer'e ulaşma şansı yoktu, diye yazdı Sudit, komplonun sembolik bir eylem olarak tasarlandığını önererek. Ancak bu iddia tartışmalıdır. Çünkü belgenin katılımı ve ölümcül sonuç, bir polis memurunun ölümü, daha ciddi bir niyeti işaret eder. Sudit, belgenin kişisel taahhüdünü anlattı, para bittiğinde operasyonu finanse etmek için altın saatini satma teklifini ve Knesset üyeleri Joce Hanan Bader ve Chaim Landau ile eski ırgın istihbarat şefi Abbas Herzer ile komployu koordine etme toplantılarını. Sonuçlar ve örtbas. Adenauer liderliğindeki Batı Almanya hükümeti ve İsrail Başbakanı David Ben-Gurion, kırılgan ikili ilişkileri korumak için olayı küçümsemeye çalıştı. Kökenini bilen Adenauer, Almanya'da antisemitik tepki veya tazminatların raydan çıkması korkusuyla agresif takip etmemeyi seçti. Tazminat anlaşmasını destekleyen Ben-Gurion, Adenauer'ın itidalini takdir etti. Çünkü belgenin katılımını kamuoyuna açıklamak yeni doğan Alman-İsrail ilişkisini zorlayabilirdi. Detaylar 2006'ya kadar büyük ölçüde bastırıldı. Frankfurter Allgemeine Zeitung Sudit'in anılarından alıntılar yayınlayarak yenilenmiş ilgi ve tartışma yarattı. İsrail'de Begin'in rolü 10 yıllar boyunca belirsiz kaldı. Kişisel sekreteri Yehil Kadisay ve Menachem Begin Miras Merkezi Direktörü Herzl Makov, 2006'da sorgulandıklarında komplodan habersiz olduklarını iddia etti. Ancak Sudit'in anlatımı, Sietz'in araştırmasıyla desteklenerek Begin'in katılımı konusunda pek şüphe bırakmadı. İfşa, Begin'in sonraki barış yapıcı statüsü göz önüne alındığında analistleri şok etti ve Holocaust sonrası dönemde siyasi şiddetin etiği hakkında soruları yükseltti. Suikast girişimi, Eylül 1952'de imzalanan tazminat anlaşmasını raydan çıkaramadı. Batı Almanya başlangıçta İsrail'i yaklaşık 3 milyar Alman markı ve iddia konferansına 450 milyon ödedi, yeni talepler ortaya çıktıkça ödemeler devam etti. Anlaşma İsrail ekonomisini güçlendirdi ve Almanya'nın ahlaki hesaplaşmasında önemli bir adım işaret etti. Ancak bölücü kaldı. Adenauer'in hayatta kalması ve kararlılığı iç ve uluslararası konumunu güçlendirdi, 1953 yeniden seçimine katkıda bulundu. Miras ve tarihsel önem. Konrad Adenauer'a başarısız suikast girişimi, Holocaust sonrası dönemin ham duygularını ve karmaşık politikalarını vurgular. Belgin ve müttefikleri için tazminat anlaşması Yahudi acısına ihanet simgeliyordu. Ancak şiddetli tepkileri İsrail'in ahlaki otoritesini ve diplomatik hedeflerini zayıflatma riski taşıyordu. Adenauer'ın olayı bastırma kararı, şeffaflık pahasına uzlaşmaya pragmatik taahhüdünü yansıttı. Olay, soykırım gölgesinde adalet, hafıza ve ulusal çıkar arasında gezinmenin zorluklarını da vurgular. Bugün komplo, hem Adenauer hem Begin'in miraslarında bir dipnot, sonraki başarıları tarafından gölgelendi. Adenauer modern Almanya ve Avrupa entegrasyonunun kurucu babası olarak kutlanır. Begin ise Mısır'la barışı güvence altına alma rolüyle hatırlanır. Yine de 1952 girişimi, ideolojik bölünmelerin ve tarihsel yaraların aşırı tedbirleri körüklediği erken soğuk savaş yıllarının oynaklığının hatırlatıcısıdır. Siyasi şiddetin etiği ve geçmiş vahşetleri ele almada diplomasinin hassas dengesi üzerine düşünmeye de davet eder. Tarihçi Moshe Zimmermann'ın belirttiği gibi, komplonun gizliliği Alman-İsrail uzlaşmasını koruma ortak arzusuyla yönlendirildi. Sudit'in anıları ve sonraki raporlar aracılığıyla gecikmiş ifşası, Hayatta kalanlar, devlet adamları ve militanların Holokost mirasıyla derin farklı yollarla boğuştuğu bir dönemin ahlaki belirsizlikleriyle yüzleşmeye davet eder.